Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Roma'da, hatta Antik Roma'da bir kahve içeceğiz. Aslında ben Roma'nın şimdiki halini de, kahvelerini de çok seviyorum. Ama bugün oldukça geriye gideceğiz. Ve günümüze kadar ulaşan, çok sevdiğim, bana ışık tutan, böyle içimi ferahlatan bazı Latince cümleleri paylaşacağım. İlk 5 tanesinin orijinalini de paylaşacağım ama sonrasında bugünü bir Latince Türkçe çeviri dersine çevirmemek adına, ki ben Latince de bilmiyorum. Ama bir parantez, İtalyanca dersine başladım ve çok severek gidiyorum. Denk geldi, bu içeriği zaten kafamda tasarlamıştım, farklı farklı kaynaklar okumuştum. Ve böyle orijinal cümleleri falan da çalışırken birdenbire şey yükseldi içimden. Ya hazır İtalyanca'ya el atmışken Latince'ye de mi başlasam? Ben de bazen böyle yükselir. Sonra tabii ki kendime bir kahve yaptım ve dedim ki Raselin saçmalama ve sakin ol. Sakin ol. Hem Antik Roma'ya gitsen, şu sözleri söyleyen kişileri bulsan, onlara söylesen, onlar da sana aynı şeyi tavsiye ederlerdi. Az sonra paylaşacağım. Yani onlar günlük hayata, pratikliğe, yol almaya bakan insanlar ama antik Yunan'a gitsem öğren o da lazım olur, bulunsun, ufkunu genişletir diye beni gaza getirebilirlerdi. Az sonra farklarından da bahsedeceğim. O zaman herkesin kahvesi hazırsa ilk cümleden başlıyorum. Verba vola scripta manent. Söz uçar, yazı kalır. Romalılar yazmayı çok seviyorlarmış. Ne kadar da haklılar. Çünkü özellikle de bunu ilk cümle olarak paylaşmamın bir nedeni var. Bu podcast'in kaynağı olan bir bilgi bu. Benim unutmamak ve ihtiyaç duyduğumda tekrar tekrar okuyabilmek için aldığım notlardan oluşuyor bu podcast. Bu podcast değil, hayatımda yaptığım birçok şey. Kendime özel olarak yaptığım şeyler, kendime yardım etme hallerim, kendimi şifalandırmam, etrafta yaptığım bazı böyle iletişimler, paylaşımlar, işimle ilgili konular, birçoğu benim eğer not defterlerimi, onların başına bir şey gelirse diye bazılarını işte fotoğraflarını falan filan dijital olarak sakladığım dosyaları, notlarımı işte dijital ya da işte neyse böyle farklı farklı cihazlardaki notlarımı ortadan kaldırırsanız ben böyle ortada yapayalnız kalabilirim. Çünkü bunlardan çok faydalanıyorum. Zaten podcast'ın farklı farklı bölümlerinde bundan da bahsettim. Yazmak, bir şeyi yazılı hale getirmek hafızamız açısından da çok rahatlatıcı bir şey. Çünkü sen yazınca zihnini zorlamıyorsun, artık serbest bırakıyorsun. Ama her şeyi aklında tutmaya çalışınca hepsi birbirine karışıyor. O yüzden bunu ilk cümle olarak paylaşmak istedim. 2. Non uno dai Roma edificata est. Roma bir günde kurulmadı. Yani bizim dışarıdan baktığımız zaman gördüğümüz şeylerin arkasında bambaşka emekler, çabalar, hikayeler var ama biz çok fark etmiyoruz. Bazen görmek istemiyoruz, bazen görmek işimize gelmiyor. Kendimizi de bazen bu konuda çok acımasızca eleştirebiliyoruz. Bu sözü hatırlamak, kendine hatırlatmak çok kıymetli ve kendine yeri geldiği zaman zaman ve alan vermek çok önemli. Bu şey demek değil yani, bir şeyleri bırakalım aksın gitsin, kendi halinde gitsin gibi bir şey değil. Çabayı bırakmak değil ama özellikle kendimizi yetersiz, başarısız ya da değersiz hissettiğimiz zaman kafamızı kaldırıp etrafa baktığımızda sanki her şey çok parlak, çok güzel ve herkes her şeyi böyle sihirli bir değnekle dokunmuş gibi, halletmiş gibi hissedebiliyoruz. Bunu kendimize hatırlatmalıyız ve bunun bir illüzyon olduğunu, tamamen kendi kafamızda yarattığımız gerçek olmayan bir düşünce olduğunu kendimize hatırlatmalıyız. Bunun yanında ne işimize yarayabilir? Bazı hikayeleri öğrenmek. Bu nasıl yapıldı? Bu nasıl olundu? Bu kişi nasıl buraya geldi? Ben her zaman söylüyorum. Biyografiyi bu yüzden çok seviyorum. İnsanların nereden nereye giderken neler yapmışlar, başlarına neler gelmiş, neler hayal etmişler, ne olmuşlar gibi hikayeleri, samimi bir şekilde paylaşılan hikayeleri çok seviyorum. Çok da şifalı buluyorum. Bu arada sadece başkalarının hikayeleri değil, bazen kendi hikayemizi de kendimize hatırlatmak çok güzel bir seçenek olabilir. 3. Abazino lanam. Eşekten çıkan yün demek. Hikayesi de şöyle. Romalılar oldukça pratik insanlar. Gereksiz şeylerle zaman kaybetmeyi hiç sevmiyorlar ve bu gereksiz işleri de eşekten çıkan yün deyimiyle ifade ediyorlar. Yani bir işin yürümeyeceğini anlayıp bırakma konusunda da çok iyi oldukları söyleniyor. Eğer bu konuda inatla devam edip ısrar ediyorsan da seninle böyle dalga geçiyorlar. Yani ne yapıyor diye sordukları zaman şöyle cevap veriyorlar. Eşekten yün çıkarıyor. Çok hoşuma gitti. Yani zaten bu Romalıların mizahi böyle dalga geçmeli falan şeyleri de var ve bu pratik hayata verdikleri değer de beni onlara çok çekiyor. 4. cümlemiz Vergilius'un Aeneas destanında geçen bir söz. Abuno dice omnes. Birinden hepsini öğren. Bir örnekten de diyebiliriz açarsak anlamını. Bir örnekten hepsini öğren. Buna ek olarak şöyle bir söz de var. Başkalarının geçmişinden yararlanmak iki kere yaşamaktır. Yani sen etrafına baktığın zaman, bir şeyle karşılaştığın zaman, senin başına da gelebilir, başkasının başına da gelebilir. Oradan kendine dersler çıkarabilirsin. Şu dünya üzerinde, şu hayatımızda her şeyi bizzat yaşamak, tecrübe etmek zorunda değiliz. Başkalarının tecrübelerinden faydalanmak da bazen çok avantajlı bir şeydir. Bazen hayat onları önümüze getirir. Bazen birden fazla kere aynı şeyi, başkalarının hikayelerini önümüze getirir. Oradan bir şeyler almak, o hikayeyi okumak ve cebine koymak da çok kıymetli. Ne olursa olsun benimki başka olacak diye inat edip, önünde bu kadar net örnekler varken çok inat etmek, bir şey üstünde çok durmak da Romalılara göre birazcık düşük zeka belirtisi. Bu şey demek değil yani hani onlar yapamadı sen de yapamazsın gibi bir şey demek değil. Yine aklını, mantığını ve süzgecini yanında getirip onları kullanman gerekiyor. Ama bu hayat sadece tek başına yaşayıp düşündüğün ve başına gelenlerden öğrenecek kadar küçük ve kısıtlı bir şey değil. Yani çok büyük bir zenginlik var. Aslında bu da bir dünya mirası. Yani şu an hayatta olmayanların hayatından da çok şey öğrenebilirsin, çok ders alabilirsin, ilham alabilirsin. Dünya, hayat sana bunu sunarken sadece kendi hikayene ve kendi patikana sıkışmakta çok böyle kıtlık anlayışı içinde, kıtlık, bereketsizlik tarafında durmak gibi bir şey gibi geliyor bana da. O yüzden bu sözü de çok seviyorum. Ve 5. orijinal cümlemiz, 5. ve son orijinal cümlem. Primum viveri deinde filosofari. Önce yaşa, sonra felsefe yap. Bunun Türkçe'de de Ziya Paşa'nın şöyle bir sözünde karşılığı var. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani bunu benim dünyamda da şöyle söylerim. Ben lafa bakmam, ben sözlere bakmam, duymam. Ne yapıyorsun? Yani günlük hayatta, pratikte ne yapıyorsun? O kadar içime işlemiş ve o kadar benimle bütünleşen bir söz ki. Kendime de hatırlattığım zaman bir şeyi değerlendirirken acaba yeterince objektif olabildim mi, ön yargısız olabildim mi dediğim zaman kendime bunu hatırlatırım. Ya bir saniye, anlatılanlar, söylenenler bir tarafa, masanın üzerinde ne var, şu an ne görüyorum, sonuç ne, aksiyon ne? Yani bunlar bana dışarıdaki bazı şeyleri, bazen işimle ilgili de bir şeyleri değerlendirirken çok yardımcı oluyor. Antik Yunan'la ayrıldıkları bir nokta bu. Antik Yunan'a git, sabahlara kadar felsefe. Ay sabahlar olmasın, haftalarca, günlerce. Ama Romalılar onlara göre daha sınırları belli olan, daha günlük hayata bakan, daha aksiyona bakan insanlar. O yüzden burada ayrılıyorlar. Bu arada yani şimdi ben her ne kadar kendimi Roma'ya daha yakın görsem de bu Yunanlıları, antik Yunan'ı dışladığım ya da sevmediğim anlamına gelmiyor. O da lazım. Onları da çok seviyorum. Kanıtım da var. Bundan önce bölümlerde çok bahsettim. Aristo'yla bölüm yaptık yani. Ama Ben de yani kendim için en azından böyle bir kuralım ya da böyle bir içimden yükselen bir niyet var. Bir yere kadar, düşünmek bir yere kadar, felsefe bir yere kadar. Yani o bir aksiyona dönmüyorsa benim için bir noktadan sonra, yani kötü bir cümle de kurmak istemiyorum ama yani anlamışsınızdır. Yani çok çok bu konu tünel çok iyi bir yere çıkmıyor gibi bir şey. 6. En derin nehirler en sessiz akanlardır. Evet, yani üzerine konuşmama bile gerek kalmayacak bir cümle gibi duruyor. Çünkü podcast'ın farklı bölümlerinde derinlik aşkımı defalarca anlattım diye düşünüyorum. Bakın burada ne var diye bağırmayan, gösterişsiz, sade ve sadece işine bakmak gibi tanımlayabilirim. Ama burada şöyle bir parantez de açmak isterim. Sen neredesin, ne yapıyorsun ve sonucunda ne istiyorsunla göre çok kişisel olarak görünür olma konusu için söylüyorum. Ele alınması gerekiyor. Ben görünür olmakla ilgili de bir bölüm yapmıştım. Çünkü bazen bu kavramlar birbirine giriyor. Biraz kişiliğimizin de etkisi var. Sakin olmak, sessiz olmak, içe dönük olmak, bir şeylerde derinleşmek kendini göstermemek anlamına gelmiyor. Şimdi gösterişle bunu ayırmamız gerekiyor. Ben neden bunun üzerinde durdum? Çünkü özellikle koçluk ve mentorluk görüşmelerimde bununla çok sık karşılaşıyorum. Sen bir sistemin içindesin, kurumsal hayattasın diyelim ya da başka bir işte de olabilir. Ama yaptığın şeyleri birilerinin keşfetmesini beklemek yerine bazen göstermen gerekiyor. Orada dikkat edilecek şey bir böyle bağıra bağıra pankartlar aça aça işte ne bileyim mikrofonlardan cızırtı yapa yapa insanları rahatsız etmek ya da öyle bir tarz vardır. Bir de bakın ben bunu yaptım ve bunu sunuyorum deyip bir şeyleri masanın üstüne koymak vardır. Şimdi ben mesela kendimden bahsediyorum. Derinlik seviyorum, sessizlik seviyorum. Kendi içimde dışarıdan hiç belli olmayan inzivalar seviyorum. Ama aynı zamanda işte bu podcast'ı da yapıyorum. Yani ortaya koyuyorum, paylaşıyorum. Yani bunun böyle herkese göre farklı bir dengesi vardır. Burada dikkatli olmamız gereken ya da hani bunu nasıl ölçerim, dengemi nasıl bulurum diye sorduğum zaman benim hep söylediğim o görüşmelerde şöyle bir şey var. Sonuçlarıyla da okey olman gerekiyor. Yani ben kendimi çok göstermiyorum, çok masanın üstüne bir şey koymuyorum ama sonucuyla da okeyim diyorsan eyvallah. Ama hem göstermiyorum, kapalı kutu gibi kalıyorum. Ben nerede ne yapıyorum, nasıl bir şey üretiyorum kimsenin haberi yok. Hem de sonucunda kimsenin beni takdir etmemesi, hak ettiğim kadar işte maddi manevi bir şeyleri almıyor olmak beni rahatsız ediyorsa burada bir denge sorunu var demektir. Neyse daha fazla üzerine konuşmayacağım. Zaten bununla ilgili görünür olmak şeyi sözü geçen bir bölüm yapmıştım. Tam adını ve kaçıncı sırada olduğunu hatırlamıyorum ama rahatlıkla bulunabilir diye düşünüyorum. 7. Yargıç bir olay için hüküm verdiğinde kendi hakkında da verir. Evet, buradan anladığımız üzere kadim dostum Jung da eski Romalı olabilir. Yani çok da uzak bir yerde yaşamıyordu zaten. Aynı zamanda Işığı Arayanların Karanlık Yanı bölümü yapmıştım o kitap üzerine. Oraya da bir gönderme olabilir bu cümle. Düşüncelerimiz, yargılarımız, yorumlarımız öncelikle her ne kadar dışarıya işaret ediyormuşuz gibi olsa da öncelikle bizimle ilgilidir. Biriyle ilgili bir cümle kurduğumuzda aslında aynalıyoruz kendimizi bir şekilde. Yani onun üzerinde durmak yerine acaba ben orada neden buna çekildim? Neden buna çok dikkat ettim? Neden böyle hissediyorum? Yani onu sadece bir aracı olarak kullanıp kendimizi tanımak, görmek, kendimize yakınlaşmak için bu yargılama anları, kurduğumuz bazı acımasız cümleler bizim için güzel yardımcı araçlar olabilir. Ayrıca yargılıyoruz yani. Hani önemli olan yargıladıktan sonraki süreç bence. Çünkü yani ben hiç kimseyi yargılamıyorum asla falan ya da ön yargım hiç yok falan diyenler çok net söylüyorum. Hepsi yalancı yani. Ya yalancı ya aşırı saf diyeceğim ama yani yok bence hala ilk seçenek. Önemli olan o yargıların esiri olmamak. Yani böyle bir şey düşündüm, böyle bir şey hissettim, böyle bir cümle kurdum. Sonra bununla ilgili ne yapacağım? Neden? Çünkü Romalıyız. Çok seviyoruz. Önemli olan pratik, aksiyon yani. Sonra bununla ilgili ne yapacağım? Oo, Yunan'da olsaydık şimdi. Oo, sabaha kadar yargılar. Ay ben de yani seviyorum seviyorum deyip 2-3 cümlede bir antik Yunan'a şöyle bir dokunuyorum. Ama yani işte Roma ağır basıyor. 8. Öğreten öğrenir. Öğrenmenin en etkili yollarından biri öğretmektir. Birine bir şeyi basitleştirerek, böyle bir toparlayarak, kompakt bir şekilde anlatmaya çalışınca bir bakarsın ki sen o konuyu çok iyi öğrenmişsin. Bu özetleme konusu da böyledir ya. Hatta şey vardır, işte öğrenciler kopya hazırlarlar ama kopya hazırlarken zaten dersi çalışmış olurlar ve ona bakma ihtiyacı duymazlar ya, bazıları tabii. Yani bunun gibi bir şey, yani bir şeyi böyle kompakt hale getirmek, toparlamak, birine anlatma mantığıyla hareket etmek. Yani nasıl anlatsam muhtemelen de zaten bunun altında şey çıkıyor. Komplike bir konu bile olsa daha sadeleştirip, basitleştirip anlatmaya çalışıyorsun. Bu yüzden de bir şeyleri toparlayıp anlatmaya çalışırken o konuyu çok çok iyi öğrenmeye başlıyorsun. Bende de zaten çok küçük yaşlarımdan itibaren bunun çok fazla birikmiş örneği vardır. Çok da faydasını gördüm. Şu podcast'te zaten hani bazen çok iyi bildiğimi düşündüğüm ve bildiğim de bir konuyu ben bunu podcast'te anlatayım deyince tekrar kaynak taraması yapıyorum, kitaplara bakıyorum, notlarıma bakıyorum. İşte çok anlaşılır ve daha sade, daha kompakt bir halde anlatmaya çalışıyorum ama bir bakıyorum... Yani bir saat bu şekilde çalışınca bile ya çok çok iyi öğrendim ben bunu falan gibi böyle bir ruh haline geliyorum. Bazen yeni bir şeyler keşfediyorum, bazen bir şeyleri daha iyi idrak ediyorum. Şey konusunda iddialı değilim. Bazen çok sade ve kompakt anlatacağım derken uzuyor ama iyi de oluyor bir yandan. Onun kısmeti oymuş. O bölümün şeyi, fıtratı bu şekildeymiş diyerek oradan sıyrılıyorum. Ama elimden geldiğince yani kendi dünyamda bir şekilde süzüp kompakt hale yine getirmeye çalışıyorum. Orada dinleyenlerden çok daha fazla fayda gördüğümü düşünüyorum. Yani bu tabii kanıtlanamaz. Yarışacak bir şey de değil ya. Kim daha fazla fayda görüyor? Herkes kendine göre. Ya umarım herkes bir şekilde bir şey alıyordur yani. Kimisi uyumak için kullanıyor. Yani ben ne anlatıyorum şimdi? Mesela en aramızdaki en Romalılar onlar olabilir. Tamamen fonksiyonel. Şu an mesela ne anlatıyorum? Roma mı anlatıyorum? Aristo mu anlatıyorum? Leonardo mu anlatıyorum? Başıma gelen bir talihsiz olayı mı anlatıyorum? Fark etmez. Onlar uykuya geçerken dinliyorlar. O da güzel. 9. Daha sonra üzüleceğin bir şeye başlamadan dikkat et. Şimdi bu biraz iddialı. Çünkü yani sonuçta küçük Nostradamusçuklar değiliz. Yani hani ileride ne olacağını çok... emin %100 bir şekilde bilmiyoruz diyeceğim. Ama bazı şeyler o kadar böyle kilometreden belli oluyor ki. O yüzden yeterince düşünmeden bir şeyleri atlamamak, sakin olmak, sonuçları, olasılıkları değerlendirmek. 3-10 kuralı mıydı? Böyle bir şey vardı. Yani adına böyle bir kural demesek de olur. Yani şu an alacağım karar, atacağım adım, 10 dakika sonra, 10 ay sonra, 10 yıl sonra hayatımda nasıl bir etki yaratabilir? Ya da şimdi karar vermek zorunda mıyım? Mesela 2 saat sonra buna karar versem, bir üstüne uyusam yarın, tabii acil durumlar dışında bunları konuşabiliyoruz. Yani işte her şeye atlama. İşte kalbimin götürdüğü yere falan deyip böyle giderken hani beynin de var, hani onu da al yanına gibi bir şeyi var. Dikkat et, düşün. 10. Bazen delirmek de güzeldir. Ay buradan bazen kelimesini atabilirim yani. Delirmek güzeldir ya. Hani böyle hafif bir delilik güzeldir. Çünkü hani hayatın içinde her zaman böyle düz bir çizgi şeklinde çok ciddi bir şekilde yaşamak zorunda değiliz. O zaten hayat değil, başka bir şey olur. Düz bir çizgi olur yani. O yüzden kendine ne kadar delirme, gülme, ağlama, çıldırma hakları verirsen günlük hayatta, pratik hayatta... çok uzun, sarsıcı, sinsi hastalıklardan ruhsal ya da fiziksel daha uzak durursun, korunursun diye düşünüyorum. De yani güzeldir, çok da ciddiye almamak, light, hafif bir modda yaşamak ya da lazım olduğu zaman light modunu aktive etmek. Çünkü deli versiyonumuz da bize ait, komik versiyonumuz da bize ait. Bazen de hani böyle aman bırak dağınık kalsın demek ama zinhar evini odanı falan değil yani, bunu kendime söylüyorum. Çünkü o bende farklı bir etki yaratıyor yani, dağınıklık sevmiyorum, yok. Ama hani geri kalan şeyler olabilir, bazı şeyler havada da asılı kalabilir ama yatağım, dolabım falan değil. 11. Bir tek kişi hiç kimsedir. Neden? Çünkü biz insan olarak bu gezegene geldik ya da fırlatıldık ya da gönderildik, neyse. Kendimizi deneyimlemek için de diğerlerine ihtiyacımız var. Yani bize aynalar gerek. Hadi bir tane olsun. Hani çok böyle ıssız takılan biri için bir kişi de olur, iki kişi de olur yani. Buradaki anahtarımız da denge. Yani destek, dayanışma, paylaşma, psikolojik, fizyolojik, yani her şey okey. Ama buna bağımlı olmamak, ay bunsuz yapamam, tek başıma kalamam falan modlarına girmek, o hani insanı birazcık daha tehlikeli noktaya taşıyor. Bu sefer de kendin olma deneyimini yaşamıyorsun. Bunun birbirini besleyen bir döngüde olması gerekiyor. Ben yine fazlaca bölümde bundan bahsettim. Kendinle ne kadar kaliteli vakit geçiriyorsan, kendinle ne kadar iyi, mutlu, sakin, rahat kalabiliyorsan, diğerleriyle de aynı düzeyde, aynı kalitede, aynı işte besleyici şekilde zaman geçirebiliyorsun. Daha iyi bir arkadaş oluyorsun, daha iyi bir anne oluyorsun, daha iyi bir insan oluyorsun bence. 12. Ay birazcık ne diyeyim, iddialı, sert söylüyorum hazırsanız. Hiçbir şey para tarafından ele geçirilmeyecek kadar kuvvetli değildir. Ay herkesin bir fiyatı var gibi bir şey oldu bu. Şimdi burası çok iddialı ve ben burada biraz Roma'dan uzaklaşacağım ve cümledeki hiçbir şey kısmını çöpe atacağım. Bazı şeyler para tarafından, bazı kişiler para tarafından ele geçirilebilir. Ve bunların sayısı şu anki dünyamızda, bu gezegende fazla olabilir. Çok şeyin, çok kişinin fiyatı olabilir ama herkesin ve her şeyin fiyatı yoktur. Ama tabii ki kabul ediyorum, yani para şu anda bu dünya üzerinde muazzam bir güç. Yani en son bu Epstein'in şeyini, belgeselini izlediğim zaman bunu düşündüm. Yani dünya üzerindeki hangi ülkede olduğun, hangi düzende olduğun, hangi din, hangi mezhep, hangi ekonomik bilmem ne sistemi, hiç fark etmiyor. Gerçekten çok ciddi anlamda paran varsa bir şekilde tabii ki sonra karma, yani devreye giriyor, yani karma büyüktür para. Ama oraya gelene kadar sen bir şeyler yapabiliyorsun maalesef. Ama bu herkes için geçerli değil ki o belgesel ya da benzeri olaylardaki belgesellerde de şunu da görüyorsun. Gözü kara, ölüm tehlikesi olsa bile davanın peşinden giden, gönüllü bir şekilde o dava için suçlular yakalansın, işte mağdurlar şifa bulsun diye çalışan, uğraşan muhteşem insanlar da var. Evet, bu başka bir maddeye geçeyim yoksa burada bayağı kalacağız. 13. Paraya hükmedilmelidir, hizmet edilmemelidir. Bak ne güzel dengeledi önceki maddeyi. Kullanma yasasını ben burada aklıma getirdim. Çünkü bu hem para için ve diğer şeyler için de geçerli. Yani paranın sana hizmet etmesi lazım. Böyle biriktirip üstünde oturmayacaksın. Bu bilgi için de geçerli. Yani bildim, öğrendim. Yine hemen dokundurma anı geldi. Antik Yunan'da sabaha kadar oturdum, konuştum. Sonra kullanacaksın. Kullanmıyorsan, bu Tanrı'yla Sohbet serisinde çok geçer. Çok sevdiğim bir söz. Şey diyordu, bilgelik hayata geçirilen bilgidir. Uygulanan bilgidir. Şu an kafamdan çevirdim çünkü İngilizcesini not edip kafamda böyle tutup ezberlemiştim. İnşallah doğru şey yaptım. Evet, doğru yaptım. Şu an sağlamasını da yaptım. Neden bunları sesli bir şekilde konuşuyorum? Neyse, bu bölüme kadar gelenler buna alışkındır zaten. Evet, yani kullanma yasasını kendimize bazen hatırlatmak gerekir. Çünkü biriktirmek nasıl vücudumuzda da yani yedim yedim yedim yedim yani patlarsın. Çok kötü bir duruma gelirsin. Ya da evinde biriktirdin, biriktirdin, biriktirdin, çöp ev olur. Onları kullanman gerekir. Hatta bu konuda insanlar şöyle şeyler önerirler. İşte dolabını aç, detoks yap, kullanmadığın şeylere bak, kitaplarını bile arada çıkar, karıştır. Yani evinde bile, eşyalarında bile kullanmadığın, dokunmadığın şeyler sana fayda getirmez. O yüzden para da aynı şekilde. Onun bir araç olduğunu unutmamak ve tabii ki burada da yine kalbimizle beynimiz yan yana gelsin. İşte bolluk bereket enerjisine geleceğim diye hesabını sıfırlama. Hani ondan bahsetmiyoruz. Kullan kullan diyorum da hani öyle değil. Aklını da kullan. Parayı kullanırken aklını da kullan. Ay, antik Roma'da olsa bu çok fiyakalı bir şey olurdu. Benden de böyle bahsederlerdi. Parayı kullanırken aklını da kullan. 14. Yaşam sürdükçe umut da sürer. Şimdi burada optimist, realist gözlüğümü takacağım. Pembe gözlükleri çıkarıp, çünkü daha önce yine farklı bölümlerde bahsettim. Umutlu olmak, geleceğe umutla bakmak bazen polyanlacılıkla karıştırılıyor. Optimist, realist olmak da şöyle bir şey. Hani şu anki gerçekliğimi görmek, olanı olduğu gibi kabul etmek ama memnun olmadığım, mutsuz olduğum, rahatsız olduğum bazı şeyler varsa da bunları düzeltmek, şifalandırmak tarafında durmaya çalışmak, onun için çabalamak, kendime o ihtimalleri de hatırlatmak ve geleceğe birazcık daha öyle bakmak. Zaten geleceği bırak, şimdiye öyle bakınca öyle bir gelecek yaratmak üzerine çabalıyorsun. O yüzden ben de böyle bir ekleme yapabilirim. 15. Deniz aşırı giden ruhunu değil gökleri değiştirir. Buna da biraz eleştirel yaklaşacağım. Şimdi şunu kabul ediyorum. Çok dertlisin, depresyondasın, sorunların var falan falan falan. Şimdi bir tane New York bileti alıp, akşam uçağa binip, işte bilmem kaç saat uçup New York'a ayak bastığın zaman, hadi dinlendin otelde ya da işte Airbnb'den bir ev ayarladın falan. İkinci günü kahveni aldın, Central Park'ta yürüyorsun. Dertlerin bitmedi, sorunların çözülmedi. Hala depresyonda da olabilirsin. Ama bunu kabul etmekle birlikte bu tedbirli mekanda ferahlık vardır da benim çok sevdiğim ve zaman zaman, her zaman olmasa da insanlara fayda sağlayan bir şey. Yani ruhunu, başına gelenleri, sorunları değiştirmez belki ama değiştirmek için ihtiyaç duyduğun alan, zaman, enerji, bakış açısı, böyle bir beynini farklı bir tarafta aktive etmek, dikkatini başka şeylere vermek. Belki de hayat bundan ibaret değil, ben bundan ibaret değilim. Hayat, dünya, yaşam benim şu an baktığım, dümdüz baktığım şeyden çok daha büyük, geniş bir şeyi sana hatırlatmak adına farklı mekanlar, farklı insanlar, farklı hikayeler sana iyi gelebilir sonraki adımların için yani. Ben böyle düşünüyorum. Tabii ki şunun da altını çizerek, yani insanın yapabileceği dünya üzerinde en muhteşem, en önemli yolculuk tabii ki içsel yolculuk. Ama bunun için mağarama kapanmak zorunda değilim. Ha, bu şey anlamına da gelmiyor. İçinden gelmiyorsa kendini de aşırı zorlama yani. Hani ille mekan değiştireceğim falan diye kasma. Ama ya şöyle bir gitsem, bir hava alsam, bir değişiklik olsa dediğimiz zaman da hayır hayır şekerim, sen sadece gökleri değiştirirsin yani falan diyerek de onu durdurmam. Yine böyle bir eleştirel baktım. Hak verip aynı zamanda da hak vermediğim bir cümle paylaşmış oldum. 16. Zevkler üzerine tartışılmaz. Hani bu zevkler ve renkler tartışılmaz sözü gibi oradan geliyor. Ya her şey Roma'dan geliyor ya. Şimdi buna katılmakla birlikte bunu şöyle çevirebilirim. Zevkler üzerine tartışılmaz ama çok güzel yorumlanır, yargılanır ve dedikodusu yapılır. Ha, yüzüne karşı yapmak istemeyebilirsin. Kendi kendine de yapsan olur ya da çok yakın arkadaşınla da yapabilirsin. Ben mesela hiç kimsenin zevkini tartışmam. Direkt böyle en yakın arkadaşlarımdan birine dönüp şey derim. Ay, gördün mü? Evet, bu serbest. 17. Aşk gözden ne kadar uzak olursa ruhtan da o kadar uzak olur. Tedbiri mekan şeyini döndüreceğim ama. Şimdi katılıyorum ve katılmıyorum aynı anda. Ama daha çok katılıyorum. Ruh maddeyi, madde ruhu etkiler. Artık her bölümde söylediğim bir söz. Bu aslında sadece aşk için değil. Mesela çikolata için de geçerli. Evin dolapları çikolatayla dolu değilse çikolatasız bir akşam geçirmek çok daha kolaydır yani. Öbüründe birazcık irade zorlaması ve irade hesabından puanları harcamak var. Özellikle işte ne bileyim bir ayrılık sonrası gerçekten bir karar vermişsin, senin için doğru olduğuna inanıyorsun. Tabii ki o kişiyi görmemek, ondan uzak durmak, o süreci atlatmak, İyileşmek için, yeni hayatına adapte olmak için çok faydalıdır. Ama düşünsene yani çok zorlu bir ayrılık yaşıyorsun ve işte aynı sitede oturuyorsun ya da işte ne bileyim aynı ofistesin. Kabus gibi yani. O yüzden buna katılıyorum. Biz görsel de varlıklarız. Yani gördüğümüz şeylerden çok etkileniyoruz. Bir sürede görmeyince bir şeyi dikkatimizi başka şeye verebiliyoruz. Evet yani. Her şey Roma'dan geldi dedim. İlişki, aşk, ayrılık, her şeyin cevabı antik Roma'da. 18. Aptallar kaderden korkarlar, bilgeler kabullenir. Yakın zamanda Phil Stutz'la bir bölüm yapmıştım. Bir kahve içmiştik. Orada en sevdiğim bölümdü. Şunu kabul edeceksin. Hayatın boyunca belirsizlik olacak, acılar olacak ve sürekli bir çaba içinde olman gerekecek. Bunları kabul edince çok rahatlarsın ve yoluna daha rahat devam edersin. Bu da zaten aslında bir bilgelik işareti. Yani ne olacak, nasıl olacak, şöyle mi, böyle mi falan demek yerine bir şeyleri kucaklamak, kabullenmek, içinden geçerken üzüleceksen üzül, ağlayacaksan ağla, sonra toparlan, yeniden başla, bir şeyi düzelt, sonra başka şey bozulsun, onunla ilgilen ama sürekli bunları yargılamak, biri bitiyor, öbürü başlıyor falan. Yani hani sen özel falan mı olduğunu zannediyorsun? Herkes için böyle. Yani hayvanlar için de böyle, bitkiler için de böyle. Yağmuru başlar, kasırgası gelir. Öbür taraftan aslan kovalar. Ondan kurtulursun, ağaca çıkarsın. Bir leopar gelir. Yani ya hani madem olacak, bari bunun dedikodusunu yapıp kendi kendinin yani dedikodusunu yapıp resmen. Bir de olmayan daha yani önümüzdeki şeyler için. Yani burada dediği şey doğru, aptallar demiş. Aa, Firdevs de Romalı olabilir. 19. Yaşama kader hükmeder, bilgelik değil. Bak, bir önceki cümleye göre nasıl bir oksimoron şey yaptık yani, dönüş yaptık. Ama buna da hak vereceğim. Çünkü zaten az önce bahsettiğimiz bilgelik başka bir tanımdı. Burada da yani kaderi ele almış, onu kim işte belirliyor, kim karar veriyor bir şeylere. Şimdi sen istediğin kadar kendini geliştir. Donanımın çok iyi olsun, altyapın çok sağlam olsun, çok açık bir insan ol, bir şeyleri öğren, kendi tecrübelerinden ders al, başkalarının tecrübe. Yani şu maddeye gelene kadar okuduğun bütün maddeleri yerine getir. Ama kontrolünün dışında bazı şeyler olacak. Bazı şeyler senin gücünü, yetkini aşan şeyler. Burada çok spiritüel tarafa girmeyeceğim ama Tanrı'yla Birlik kitabından yaptığım bölümde ya da Neil Donald Walsh'un toplam 7 kitabını falan yaptım bu podcast'te. Oralara bakarsanız daha derin bilgiler bulunabilir. Bazen şu anda 3 boyutlu dünyada algıladığımız şeylerle özümüzün, ruhumuzun ihtiyacı olan şeyler farklı oluyor. Yani bir şey başına geliyor, diyorsun ki Allah'ım başıma gelebilecek en kötü şey büyük talihsizlik. Oysa ki senin ruhunun o tecrübeye ihtiyacı var. Biraz bu bakış da günlük hayatta bence yardımcı olabilir ama bu tarafa biraz daha kapısı açık, kalbi açık olan kişiler için, diğerleri için bu söylediğim şeyler biraz yüklü bilgiler olabilir, gereksiz olabilir yani. 20. Neden kaçtığını düşünüyorsan sık sık onu görürsün. Yani bu bir aslında kehanet gibi bir şey. Yani %100 gerçekleşen bir kehanet. Kaçma enerjisiyle attığın hiçbir adım sağlıklı olmaz. Yani ya kaçtığın şeyle yüzleşirsin, çarpışırsın ya da ondan daha kötü bir şeyle karşılaşırsın. İkisi de çok kötüdür. Bunun üstünde de çok durmayacağım. Kaçmak yerine ne önerebiliriz? Yüzleşmek. Yani onunla gerçekten yüzleşmek. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Korku korktuğun şeyden daha kötü bir şeye dönüşüyor çok uzun sürdüğü zaman. 21. İnsan ayaklarının önündekine bakmaz da gökyüzünü araştırır. Evet, bunu da Elon Musk'a gönderebiliriz yani. Yani evinde, sokağında, gezegeninde hiçbir şey iyi gitmezken adamların Mars'a çıkma merakı diyerek özetleyebilirim. Ha, uzay araştırmalarına, Mars'a gitmeye, şuna buna karşı mıyım? Zinhar değilim. Zaten Mars tamamen bir esprili bir örnek olsun diye söyledim ama bazen yani etrafta görürsün. Yani bu, hani kendi işine bakmak çok kıymetli bir şey. Yani kendi hayatına bak, kendi işine bak. Bazı şeyler seni gerçekten ilgilendirmiyor. Yani önce bir hani bir evin içine bak. Kendi ilişkine bak, kendine bak, ne bileyim kapının önünü süpür falan, sonra dışarıya el at gibi benim de çok sevdiğim bir şey var. Bazen de aradığın cevaplar hop diye önünde, yani o kadar bir şeyi kendini aramak için, kendini bulmak için, hayatın anlamını falan bulmak için böyle dünyayı dört dönmene, o kadar uzaklara gitmeye de gerek yok. Yani sen yine gideceğin şeyleri git, yani kimseyi böyle zorla tutmuyoruz ama hani böyle bir paralelde kendi hayatına da yabancı kalmayarak, kendine de bakarak. Evet, bunun üstüne de çok durmayacağım çünkü ay çok doluyum, neler neler. 23. Zaman en iyi şifalanma aracıdır. Sonsuz bir şekilde katılıyorum diyebilirim buna. Ama şöyle de bir parantez açmak isterim. Zaman bize çok yardımcı. Yani aslında bizim müttefiğimiz ve onunla İşbirliği yapıyor oluyoruz kendimizi zamana bırakınca. Ama her şeyi de zamana bırakmamız gerekmiyor. Yani nasılsa zaman geçsin o da geçer dediğimiz şey için de kendi üzerimizde çalışmamız. Hani burada en iyi şifalanma aracı diyor ama en iyi şifacı da sensin kendin için. O yüzden kendine yardım etmenin yollarına bakmak. Bazen buna bakmak için de zamana ihtiyacın olabilir. Bunu da kabul ediyorum. Çok kişisel, özel bir durum. Ama şöyle bir şeyler yaparken hani üzülebilirsin, sıkılabilirsin, bunalabilirsin. Şey düşüncesi yardımcı olur. 6 ay sonra, 8 ay sonra, bundan 1 sene sonra bu konuda bu kadar üzülüyor olmayacağım. Yaralandıysam da kabuk bağlamaya başlayacak. Başka gündemlerim olacak. Sabah uyanınca belki bu kadar aklıma gelmeyecek. Gece yatarken bu kadar hani zihnimi meşgul etmeyecek. Ve bu kesin bir gerçek. Yani hiçbir şey ilk günkü gibi olmuyor. Ne yaşarsan yaşa. En büyük kayıplar da olsa, en büyük acılar, hastalıklar da olsa bu şekilde olmuyor. Çok yani kanıtlı, milyonlarca insanın yaşadığı geçmişte, şimdi, belki gelecekte de. O yüzden bu bilgiyi, bu kesin bilgiyi kendine hatırlatmak ve etrafa yaymak çok güzel bir çözüm olabilir. 24. Başa gelen acının çaresi sabırdır. Yine çok katıldığım çok güzel bir cümle. Sabır bence bu dünya üzerindeki sınavlarımızdan bir tanesi. Hepimiz farklı yollarla, farklı kişiler aracılığıyla, farklı olaylarla bunun içinden geçmeye ve daha sabırlı insanlar haline gelmeye çalışıyoruz. En azından ruhsal planımızın bir parçası olduğuna inanıyorum. Kendi adıma burada yol aldığımı düşünüyorum ve gündelik hayatımda bazı şeyleri günlük sabır pratikleri olarak görüyorum. En basitinden sabah, özellikle kışın arabaya bindiğin zaman o arabanın ısınmasını sakince beklemek. Bazen görüyorum böyle birlikte olduğum kişilerde hani çok sabırsız insanlar oluyor, böyle gaza basıyor ısınsın diye, neredeyse böyle arabaya battaniye saracak falan, böyle bir soba yakacak bir şey yapacak hemen ısınsın da hani hemen çalıştırıp gitsin diye, böyle özellikle çok soğuk kış günlerinde daha da böyle beklemen gerekiyor. Ben bazen böyle sessizlikle bekliyorum, bazen bir şarkı açıyorum, bazen ne bileyim elime bir şey alıyorum, bazen hiçbir şey yapmıyorum ve hani her sabah da bunu yapmak çok eğlenceli olmuyor ama böyle sıkıldığım ya da ay kaç dakika oldu hala olmadı falan dediğim zaman şey diyorum kendime, yani bak bu bir pratik. Ya da bazen markette sıra beklerken yani böyle daha sıkıcı ve daha hızlı olsa hani ne güzel olur diyeceğimiz her şeyi, evet şu anda bir sabır pratiği, hadi bakalım Raselin falan diyorum. Tabii ki burada birazcık inek öğrenci ve hırslı öğrenci tarafımın da etkisini görüyorum. Kendime bu cümleyi kurduktan sonra o yani 10 dakikada olsa ne olacak falan. Halbuki yani 10 dakikada hangi araba ısınmayacak canım? Yani o zaman bir teknik servise falan gitmem gerekiyor ama yani işte herkesin işte kendini böyle motive edeceği ya da kendine bir şeyleri hatırlatacağı bir konu vardır. Benim de günlük hayatta sabır. 25. Yanılmak insana mahsus olsa da yalnızca aptallar aynı hatayı yapmaya devam eder. Az önce bir maddede söylemiştim. Firdevs kesinlikle Romalı. Yani bu kadar cümlelerde aptal aptal diyorlar. Şimdi burada hata yapmayı zaten en başta önlemini alarak söylemiş, yani yanılmak insanlara özgü bir şey. Yani tabii ki yanılacağız, hata yapacağız. Böyle bir şeyler istediğimiz gibi olmayacak, hesapladığımız gibi olmayacak falan. Sonra pişmanlık yaşayabiliriz, o pişmanlığın yasını tutabiliriz. Hepsi okey. Burada dikkat etmemiz gereken şey bir şeye şans vermekle ya da ikinci şansı vermekle o döngüye girmek arasındaki farkı algılayabilmek. Yani bunun da bir deadline'ı, bir sınırı olmak zorunda. Bir kişiye, bir duruma, bir şeye kaç kere şans verebilirim? Kaç kere aynı şeyi döndürebilirim? O yüzden kendi hayatımızda bir şeyleri şifalandırmak istiyorsak, kendimize yardımcı olmak istiyorsak ilk bakmamız gereken şey sürekli tekrarlayan döngüler. Bu da bize yardımcı olur. Yani en azından onu fark etmek ve bir sonraki adımda ben böyle yapmıştım, sonra böyle oldu, 5 kere böyle oldu, 7 kere böyle oldu. O zaman şu an bunu yapmak yerine ne yapabilirim? Ya da en azından yapmayayım, bir durayım, birazcık zamandan yardım alayım deyip başka maddelere de geçebilirsin. 26. Barışı isteyen savaşa hazırlanır. Şimdi bu hem dış dünyada hem de içimizdeki barışla, huzurla ilgili bir şey. Huzur ve dinginlik için bazen bu hani iş hayatında da disruptive stratejiler derler, yıkıcı yıkımlar, yaratıcılık için de farklı bölümlerde konuştum. Bir şeyleri yıkmak, yakmak gerekebilir. Bazen kendinle, başkalarıyla, sistemle, bir şeylerle savaşmak zorunda kalabilirsin. Bu bir aslında yenilenme, temizlenme, kendin için gerekli boşlukları, imkanları yaratma süreci de diyebiliriz. Böyle gerekli olduğu zamanlarda savaşmaktan kaçmamak gerekiyor. Ama ben savaş sanatı bölümü yapmıştım. Orada da yani ilk söylediği şey neydi? Eğer bir şeyi savaşmadan, bu kadar parçalamadan, yakmadan, yıkmadan halletmek mümkünse ilk tercih o olmalı. Ama burada söylediği gibi de eğer yani lazımsa da yapacağız. Yani ne yapalım? 27. Cehenneme inmek kolaydır. Kapıları gece gündüz açıktır. Fakat geri dönüp gökyüzünü görmek asıl iş, asıl çaba odur. Yani burada direkt dark side'a bir selam çakmış diyebiliriz. Karanlık tarafa geçmek çok kolaydır. Ama aydınlıkta kalmak, ışığı seçmek, oradaki yerini korumak süresiz ve sürekli bir çaba gerektirir. Ama buna değer mi? Bence değer. 28. Bir zafer anında kendini de yenebilen iki kez kazanmış olur. Burada bahsettiği şey aslında o bizim bir şeyleri kazandıkça egomuzun şişmesi, o şişik egonun böyle bayağı balon gibi olması, kibir ve güç zehirlenmesi. Burada bize ne yardımcı olabilir? Ölümlü olduğumuz, diğer insanlar gibi olduğumuz, her şeyin geçici olduğu, ne yaparsam yapayım, neyi elde edersem edeyim, bütün dünyayı fethetsem de, yani her şeyi bırakıp gideceğim. Bunu hatırlamak çok da şifalı bir şey ya. Ben ölümün gerçekten dünyadaki birçok sorunun çözümü olduğunu düşünüyorum. Sadece ölüm fikri ve düşüncesinin. Yani öleceksin. Şu an dinleyen ve bu podcast'i yapan ölecek. Hani neyi gündemde tutuyorsan, neye üzülüyorsan, ne için böbürleniyorsan geçecek, bitecek ve hiç kimse hatırlamayacak. Bunu düşünmek çok şifalı. Son maddemiz. Köpeğe dikkat et. Seni yalayarak öldürür. Bunu da söyleyen kişi, adını unuttum. Roma'daki işte villaların önüne asılan işte köpek var, dikkat köpek var şeyinden esinlenerek, böyle bir dalga geçerek söylemiş. Yani burada söylediği şey, hani bir köpekten, saldırgan bir köpekten daha tehlikeli, daha kötü ne olabilir? Seni pohpohlayan, etrafını saran, gerçek olmayan, sahte, dal kavuk insanlar. Dikkat etmek gerekir yani, bunu ayırmak. Ama yani sistem içinde özellikle görüyorsun, hani böyle siyasette de, ne bileyim, kurumsal hayatta da, kurumsal olmayan hayatta da, yani bazı insanlar bunu seviyor ve hani onların gerçek olduğunu hayal etmek istiyor herhalde. Bunu da sonra bir gerçekliğe dönüştürüyor. Onlar için yapacak bir şey yok. Herkes kendinden sorumlu. O yüzden ben de bunu son bir cümle olarak eklemek istedim. Hoşuma da gitti bu göndermeli şey, hani işte dikkat köpek vara referans vererek bunu yapması. Zaten dediğim gibi Romalılarda böyle bir hani ciddiye almamak, mizah falan çok yine sevdiğim, kendimi yakın hissettiğim şeyler. Evet, ben 29 tane cümle paylaştım. Hatta 29.'yu yazarken dedim ki 30 olsun diye bir tane daha bakayım mı? Hayır dedim, bakmayayım. Zaten not almış olsaydım 30 olurdu. 30 olsun diye niye şey yapayım yani, niye yuvarlayayım? Acaba dedim bir tane söz de ben mi? Ama az önce ben bir söz söyledim. Hangi maddede hatırlamıyorum. Ha şeyde, aklını alırken kalbini alırken aklını da al. Böyle bir şey söyledim. O da 30. madde olsun. Yani bu podcast esnasında çıktı. Böylece yuvarlak rakamlı bir seriyi de bu şekilde bitirmiş oldum. Evet, dakikalara bakmadım şu an. Ama sanırım Roma'da biz üst üste şöyle iki tane double espresso içmiş olabiliriz. Herkese afiyet olsun diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.